Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın Güven Bey, merhaba.
Günaydın Can.
Evet, bugün konuğumuz yok. Ne konuşuyoruz, ne üzerine odaklanıyoruz Güven Bey?
Bugün biraz inanç tacirliği konusundan konuşmak istiyorum. Geçen haftaki programda dil ile düşünce arasındaki ilişkiye bakmıştık. Dr. Ercan Nur Ünal'ın anlattıkları ışığında. Yani geçen haftaki programda dildeki farklılıkların düşünceye ne şekilde yansıdığı konusunu ele almıştık. Şimdi ise biraz tersinden aslında yaklaşıyor olacağız. Dünya üzerinde bir şekilde inanç tacirliği yaptığını düşündüğüm işte çeşitli kült diyebileceğimiz gruplar, cemaatler, tarikatlar ne şekilde isimlendirirseniz bu tür gruplar var ve bunlar aslında çok farklı kültürel ögelerin içinden doğmuş ve çok farklı dil ve diskurlar kullanıyor olmalarına rağmen bilişsel düzeyde bir takım ortak faktörlere sahipler. Biraz bu ortak faktörlerden ve genel olarak dünyada ve Türkiye'de işte tarikatlardan, cemaatlerden, bu tür inanç tacirliği yapan gruplardan konuşmak istiyorum. Bu tabii birden bir gündem maddesi haline geldi. Çünkü iki hafta kadar önce işte Adnan Oktar'ın gözaltına alındığını, sonra tutuklandığını gördük. Bir fırtına, Adnan Oktar fırtınası esiyor basında. Burada tabii aslında ilginç olan ve biraz da acayip olan bu fırtınanın niye şimdi esiyor olduğu. Çünkü her ne yapıyorlarsa bu Adnan Oktar grubu gözümüzün önünde yapıyorlardı. Hatta herkesin gözüne sokarak neredeyse bir medya, bir televizyonları aracılığıyla hatta bunu bir strateji olarak belirlemiş gibilerdi. Şimdi birden işte şu kadar şirketi varmış, işte böyle şeyler yapıyorlarmış filan diye ortaya çıkmış ve sanki yeni keşfedilmiş gibi sunuluyor olması aslında ilginç ve üstünde durulması gereken bir nokta. Fakat benim konuşmak istediğim şey o değil. Ben daha ziyade Adnan Oktar grubunun da içinde olduğu dünyada ve Türkiye'de bir takım benzer grupların ortak yönlerinden bahsetmek istiyorum. Biraz da bu tür cemaatlere üye olmanın psikolojik iç dinamiklerinden söz etmek istiyorum. Şimdi hatırlayanlar olabilir. Aslında biz bu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 programlık bir seri yapmıştık. Ve orada da cemaat mensubiyetinin iç dinamikleri konusunu ele almıştık. Fethullah Gülen cemaati ya da işte bugün söylendiği şekliyle Fethullahçı terör örgütü ya da FETÖ bağlamında orada da bahsettiğim bir takım noktalara çok kısaca değineceğim ama uzun boylu yinelemek istemiyorum. Açık Bilinç'in Twitter sayfasında o bağlantıları verdim. Oradan o özetler ve kaynaklara ulaşmak mümkün. Genel olarak kült gruplar kategorisine giren türde cemaatlerin yapısı epey eskiden beri, yani çağdaş sosyolojinin en başından beri, Max Weber'den beri epey derinlemesine incelenmiş bir konu. İşte Weber mesela bu kültlerin oluşumunda lider konumundaki kişilerin karizmatik otoritesinin çok önemli olduğunu öne sürüyor. Fakat her halükarda bu cesur cemaatlerin yaptığı işleri gördüğümüz zaman, yani mesela bu darbe girişimine kalkışmış Fethullah Gülen organizasyonunu ya da işte içinde tacizler, cinayetler, bir sürü karanlık iş olan başka cemaatlerin faaliyetlerini ya da dünyaya baktığımızda, siz birkaç hafta önce bahsettiniz mesela Japonya'daki Aum Shinrikyo, evet, tarikatının lideri idam edilmiş, epeydir süren bir davası vardı. O tarikatın üyeleri de işte Tokyo'da bir sabah metroda sarın gazı bırakmışlardı ve bir sürü insanın ölümüne sebep olmuşlardı. Aslında başka durumlarda muhakeme yeteneği olan ve aklını yitirmiş filan gibi görünmeyen insanlar bu tür inançların, kör inançların peşinden nasıl gidip hayatlarını bile feda etmeyi göze alabilirler? Bu herkesin aklında olan bir soru olsa gerek. Son zamanlarda işte Adnan Oktar'ın müritleri konusu sürekli gündemde. Bu insanlar için de herhalde bu soru aklımızdan geçiyordur. Ben bu tür yani bir tür kör inanç temelli ve dışarıdan bakıldığında anlaması zor davranışların aslında bu tür grupların, cemaatlerin tarihinde istisna olmadığını belirteyim öncelikle. Bir de mesela medyada filan rastladığımız türden bir takım kısa ve kolay açıklamalar var. İşte bunların beyinlerine çip yerleştirilmiş ya da kandırılmışlar, beyinleri yıkanmış filan. Bunlar aslında çok yüzeysel açıklamalar. Çünkü bu tür cemaatlere üye olan insanların karmaşık bir psikolojik iç inanç dinamikleri var ve bu dinamikleri anlamak için de elimizde bir takım sosyolojik ve psikolojik teoriler aslında var. Bunların bir kısmı geçmiş programlarda hayli üstünde durduğumuz mesela bilişsel uyumsuzluk kuramı ya da devrilme anı filan gibi meseleler. Neden bahsediyorum? Yani bir inanç sistemi içinde kendinizi buluyorsunuz. Fakat bu inanç sisteminin içinde sizin başka temel inançlarınızla uyuşmayan bir takım durumlar var. Bu aklınızda, zihninizde bir uyumsuzluk ve bir rahatsızlık hissi yaratıyor. Bilişsel uyumsuzluk kuramına göre insanlardaki ilk eğilim bu rahatsızlık hissinden bir şekilde kurtulmak. Bundan kurtulmak için de işte size rahatsızlık veren inançlarınız konusunda bir mazeret üretiyorsunuz. Onları bir şekilde öyle değilse böyledir diye açıklamaya çalışıyorsunuz. Yani bu inançlarla yüzleşmek yerine onların yarattığı rahatsızlıktan kurtulmak için bir şekilde onları kabul edecek mazeretler buluyorsunuz. Bu aslında aktif çaba gerektiren bir durum. Yani bu tür cemaatlerin içinde olan ve biraz kendi başına düşünme yetisi de olan insanların sürekli böyle bir çaba ve mücadele içinde olmaları gerekiyor. Bazen öyle bir noktaya geliniyor ki işte bu mücadele kaybedilebiliyor. Devrilme anı dediğimde böyle bir şey. Yani bu kabul edilen inanç sistemi bütünüyle reddediliyor. İşte o zaman cemaatten kaçanlar, itirafçı olanlar ya da mesela bu Aum Shinrikyo'nun müritlerinden bir kısmı o sabah sarın gazı atılacağı Tokyo'da sabah bu işi yapmamaya karar veriyorlar. Belli ki son dakikaya kadar kendi içlerinde bunun mücadelesini vermişler. Vazgeçip kaçıyorlar ve bu sayede çok daha fazla sayıda insan ölebilecekken işte bu önlenmiş oluyor filan. Fakat bu dediklerim bile aslında ben de itiraf edeyim her durumu açıklamıyor. Yani ben de işte mesela bu cemaat konularıyla ilgili her şeyi anladığımı söyleyemeyeceğim. Bir anekdot aktarmak isterim. Şimdilerde ismi biraz gündeme gelen bir başka işte kendini din alimi, İslam alimi olarak lanse eden bir kişi var. Ahmet Hulusi isminde. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Kimdir nedir pek bilmiyorum. Ne işler yaptığından da haberim yok ama işte bu hani Adnan Oktar yakalandı. Şimdi başımıza Ahmet Hulusi mi çıktı filan diye medyada ismini duymuş olanlar olabilir. Bu kişi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmış ve benim yaşamakta olduğum yere çok yakın bir yerde bir eve taşınmış durumdaydı. Bir 10 sene kadar önce biraz da bir tesadüf eseri onun müritlerinden işte birkaçıyla karşılaşıp konuşma durumum oldu. Ve bu Ahmet Hulusi'nin müritleri arasında mesela Türkiye'den yeni gelmiş bir karı koca çift vardı. Galiba ikisi de doktordu. Öyle hatırlıyorum. Ya da bir tanesi profesördü, öbürü doktordu. Yani neyse yani böyle okumuş yazmış orta üst sınıf orta yaşlı Türkiye'li insanlardı. Dediler ki biz Ahmet Hulusi hocamızın yakınlarında olmak için işte Türkiye'deki işimizi gücümüzü bıraktık, evimizi sattık, istifa ettik. Buraya geldik. Buraya dedikleri yerde işte Kuzey Carolina'da böyle aslında eğer bir üniversite kasabasında bir işiniz yoksa Allah'ın unuttuğu bir yer. Kimsenin gelip yaşamak isteyeceği bir yer pek sayılmaz. Ben o zaman o insanlara ya ne akla hizmet böyle bir acayip işler yapıyorsunuz diyememiştim herkesin ortasında biraz da ayıp olmasın diye. Fakat içimde kalmış bir sorudur ve bunu iyi anladığımı söyleyemeyeceğim. Yani herhangi bir şekilde bir çekinme kapılacak ortada ne bir ideoloji ne bir dava hiçbir şey yok gibiydi benim gördüğüm kadarıyla. Ama bu insanlar işte kalkıp bütün hayatlarını böyle başka birisinin yörüngesine sokmakta bir beis görmüyorlardı. İsteyerek bunu yapmış vaziyettelerdi. Dolayısıyla her vakayı çok iyi anladığım gibi bir iddiada değilim. Ama yine de bir takım ortak faktörlere bakarak yani bu cemaatlerin kendi içlerindeki ortak faktörleri, yapısal faktörleri ve bu cemaatlerin müridi olmuş insanların psikolojilerindeki ortak faktörlere bakarak bir parça bir şeyler anlamak mümkün olabiliyor. Dünyada ve Türkiye'deki cemaatlerin ortak noktalarına bakarsak mesela hep şunu görüyoruz. Merkez referans noktası olarak bir bilinmeyen ya da bilinemez bir unsur, genellikle metafizik bir unsur söz konusu oluyor. Bu bazı tarikatlarda genellikle Tanrı, işte hangi Tanrı'ya inanıyorlarsa o Tanrı. Bunun yanı sıra bir ahiret hayatı, yani ölümden sonra işte bizi bekleyen bir şeyler. Genellikle bir de yaklaşan kıyamet
evet.
Çok gündemde evet. oluyor. Ve bir de bütün bunların bilgisine sahip karizmatik bir lider. Bu öyle bir lider ki müritler hem ona hayranlar hem güveniyorlar hem kısmen özdeşleşiyorlar. Kısmen de bir kurtarıcı gibi görüyorlar. Yani işte kıyamet günü geldiğinde onlara yol gösterecek dünyada tek bir kişi var. O da o kendi liderleri. Bir de genellikle Amerika'daki benzer tarikatlarda uzaycılar konusunun bazen işlendiğini görürüz. O da aslında bu Tanrı ya da ahiret hayatı ya da yaklaşan kıyametten çok uzak bir şey değil. Fonksiyon olarak baktığımızda ortada yine bir bilinemezlik ya da bilinmeyenlik unsuru var. Ne olduğu belli değil. Bu dünyadan değil, dışarıdan bir metafizik bir doğaüstü faktör. Ama bilgisine işte lideri sahip falan. Müritlerin ortak noktasına baktığımızda ise bu cemaate üye olmanın hangi cemaatin içindelerse hayatlarına anlam katan bir anlayış onlara getirdiklerini görüyoruz. Ve bazen de her şeyin üzerinde anlamı olan bir davadan bahsediyorlar. Bu konuda yapılmış bir sürü çalışma var. Ben mesela Mental Health, Religion and Culture diye bir dergide yayınlanmış bir yazıya baktım. Akıl sağlığı, din ve kültür başlıklı dergide 2011 senesinde çıkmış. Bu tür cemaatlere üye olan insanlarla epey geniş bir grup üstüne bir çalışma yapmışlar. ve işte bulguları şunu gösteriyor. Bu tür gruplara üye olan insanların en değer verdiği ve bu grupların içinde olmaktan en çok memnunluk duyduğu konu bu grupların bilgilerinin ya da ideolojilerinin onların hayatlarında bir kesinlik, açıklık sağlamış olması. Bunun yanı sıra işte bir destek, dayanışma, arkadaşlık, anlam ve aidiyet hissini koyuyorlar. Evet. Bunların hepsini sağlayan kişinin de işte bu grubun karizmatik lideri olduğunu söylüyorlar.
Evet, ben de ben Canson bir şey sormak istiyorum.
Müsaade ederseniz. Güven Bey, bu modern zamanlara özgü bir şey mi, yoksa şu anda modern olarak adlandırdığımız zamanlar öncesinde de çeşitli varyasyonları olan tarikatların, locaların, çeşitli oluşumların devamı olarak görülebilecek bir nitelikteki oluşumlardan bahsediyoruz diye merak ediyorum ben zaman zaman boş zamanlarımda.
Çok güzel bir soru sordun Can, çünkü tam şimdi söylemek istediğim şeye bağlanıyor. Bu bence aslında tarihte epey eskilere giden bir anlayış ve yapılanma. Fakat modern zamanlara özgü, modern zamanlarda kendini ifade eden bir takım başka faktörler de olduğunu düşünüyorum. Mesela en azından Türkiye'ye bakarsak, aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kürtlerde de benzer şeyler görmek mümkün. Bu Gülen cemaatinin son zamanları ya da Adnan Oktay cemaatinde gördüğümüz, bence bu maneviyatın ötesinde bir de bir yatırım düşüncesi söz konusu. Yani burada aslında son derece bireysel bir çıkar ilişkisi olduğunu görüyorum. Bu gruplardan birinin üyesiyseniz bir şekilde ya geleceğinize yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu işte Adnan Oktar grubunda size sosyal çevre sağlıyor belki. İşte şaşalı ve sizin hoşunuza giden bir hayat sağlıyor. Başka tür cemaatlerde işte ne bileyim Fethullah Gülen cemaatinde de mutlaka bir takım ticari ya da siyasi ya da adli avantajlar sağlıyor.
Ya en basitinden üniversiteler, dershaneler vardı onlarda da. Yani dershanelerde, onların dershanelerine gidebildiğiniz takdirde daha başarılı olabileceğinize dair izlenim yaratılmıştı bizim zamanımızda, evet. Gençliğimizde. Oradan da çok fazla insanın kendi aralarına, evet, kattıklarını düşünüyorum ben.
Yani şunu demek istiyorum. Günümüzdeki bu tarikatların nasıl evrildiğine bakarsak, sosyal hayatta faydadan ticari avantaja, siyasi çıkarlara kadar genel olarak bir ayrıcalık sunduklarını görebiliyoruz. Ve bu cemaatlerde aynı zamanda bir tür nabza göre şerbet verme durumu da görmek mümkün. Yani maneviyat arayanlara işte bir takım inanç tacirliği buradan geliyor. Bir maneviyat görüntüsü sunuluyor. Ticari avantaj arayanlara ticari avantaj, işte şaşalı bir hayat arayanlara şaşalı bir hayat. Bu konunun üstünde durulmuyor, fakat bence Adnan Oktay cemaatinin mesela 1980'lerdeki ilk haliyle son dönemki hali arasında müthiş bir fark var. Yani hangi zeminde hareket edip hangi zeminde mürit topladıkları ve hangi zeminde faaliyet gösterdiklerine bakarsak neredeyse bambaşka yapılardan bahsediyoruz. Hatta başındaki insan bile görüntü olarak bambaşka bir görüntü veriyor. Ve şu anki görüntülerinin çok tasarlanmış bir imaj ve korunması için müthiş özen gösterilen bir imaj olduğunu da görmek mümkün. Buna da dikkat çekmenin özellikle önemli olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Yani bu insanlar niye başarılı oluyorlar yaptıkları işlerde ya da nasıl böyle bir yer edindiler kendilerine diye sorduğumuzda, aslında zamana kendilerini nasıl uydurdukları ve günümüzde işte sosyal hayatta fayda ya da bir tür yatırım ya da avantaj gerekiyorsa onları maneviyatın üzerine koyarak aslında oradan hareket etmeye başladıkları ve daha genel anlamda da aslında bir siyasi destekli suç örgütüne dönüştüklerini görmek çok önemli. Ben programın en sonunda söyleyeceğimi şimdiden de söylemiş olayım. Fethullah Gülen cemaatini de Adnan Oktay cemaatini de aslında iyi anlamak istiyorsak bence burada birinci görev psikoloji ya da sosyoloji değil siyasete düşüyor. Çünkü bunlar bir siyasi arena içinde kendilerine yer bulup serpilip gelişmiş olan çıkar şebekelerinden oluşan organize suç örgütleri. En başta böyle olduklarını görmemiz şart diye düşünüyorum.
Evet, ben bir de yurt dışında da adlarını duyduğumuz efsanevi boyutlara ulaşmış ve inanılamayacak sonuçlarla da nitelenmiş bir ya da iki tarikat var. Bir tane Moon tarikatı vardı, şimdi ne durumda bilmiyorum. Ama bir de asıl Jim Jones Guyana'da halkın evet. tapınağı diye ve 900'den fazla kişinin intihar ettiği topluca siyanürle. Ve intihar etmek istemeyenlerin de silahla giderildikleri, vurularak öldürüldükleri, %68'inin siyah olduğu ve mesela 40'ın üzerinde de orada da başka bir yani şeyin liderinin Jim Jones'un cinsel bir şey var. Yani 40'ın üzerinde çocuğu, bebeği olmuş tarikat üyelerinden evet. falan. Böyle de bir tuhaflık vardı. Tam 40 yıl önce olacak, birkaç ay sonra 1978 evet. aralığında olmuştu galiba. Evet.
Evet. Doğru, yani bu Tanrı, ahiret, hayatı, yaklaşan kıyamet, uzaylıların filan yanı sıra genellikle bu tür tarikatlarda cinsellik de önemli bir yer tutuyor. Genellikle sıra dışı bir cinsel anlayış yaygın oluyor. İşte mesela geçenlerde bir televizyon serisi olarak da yayınlandı. Rajneesh Bhagwan isimli bir Hintli liderin Oregon'da galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde kurmuş olduğu, daha sonra dağılan bir grup. Ama hepsinde aynı bütün ortak ögeleri bulmak belki söz konusu değil. Fakat şu ortak noktaya dikkat çekmek isterim. Bu tarikatların hepsi bir takım evrensel iddialar zemininde hareket ediyorlar. Yani bütün insanları kurtaracak ya da bütün insanlara hitap edecek bir bilgi söz konusu burada. Fakat bu çok karizmatik olduğu düşünülen liderlere bakıldığı zaman ve bu grupların kendisi için, kendi içlerinde sahiden işte insanları ölüme bile götürecek kadar etki sahibi olan liderler olduğunu görüyoruz. Bu liderlerin aslında son derece yerel, yöresel cazibeleri olduğu ve evrensel bir değerleri olmadığını da görüyoruz. Yani iddiaları evrensel fakat karizmaları hiç evrensel değil. Bunu görmek de çok kolay. Yani işte bu yüzlerce insanı ölüme sürükleyen Jim Jones, ne bileyim, dünyanın başka bir yerinde bu tür bir şey yapmaya kalksa eminim başarılı olamazdı. Çünkü ancak işte belli bir sınıfta Amerikalılara hitap edecektir de bir insandı. Ya da Aum Shinrikyo'nun işte birkaç hafta önce idam edilen lideri ancak Japonya'da o kültürel ekoloji içinde etki sahibi olabilecek bir insan. Aynı şeyi Fethullah Gülen ya da Adnan Oktay için söylemek de çok kolay. Yani Fethullah Gülen'in destekçileri kendisini Amerika'da da bir ruhani lider olarak lanse etmek için çok çalıştılar. İşte paralar vererek bir takım üniversitelerde bir takım konferanslar düzenlettiler. Bunlara bir takım insanları çağırdılar. Bunlara da önceki programlarda değinmiştim. Fethullah Gülen üstüne kıyıda köşede kalmış bir takım buna tenezzül edecek yarı akademisyenlere bir takım kitaplar yazdırdılar. Hatta yani ben merak edip bunlara bakıyordum. Bir kitap işte hem aynı zamanda Platon'a hem Sartre'a hem de Buda'ya benzetiyor. Ama onların üçünden de daha değerli bir kişi olduğunu iddia ediyor Fethullah Gülen'i falan. Fakat yani Türkiye'de bir takım insanları çok etkileyen, işte böyle burnu akarak gözyaşları içinde aslında içi boş bir takım palavralardan öte bir şey söylemeyen bir adam başka kültürel ekolojilerde etkili olamadı. Amerika'da da böyle bir ruhani lider şeyi falan kazanamadı. Dolayısıyla evrensel iddialara sahip ve evrensel bilgilere sahip olduğunu iddia eden bir takım insanların aslında kendi karizmalarının ne kadar yerel ve yöresel olduğunu görmek bile onların peşinden gitmemek için ya da onlar hakkında bir kuşku duymak için yeterince önemli bir sebepmiş gibi gözüküyor bana.
Evet, kıyamet alametlerinden de biri sayılabilir bu tarikatların çoğalmasının evet. Falan değil mi günümüzde?
Tarikatların çoğalması bile bir kıyamet alameti yani.
Vallahi bir şeyin alameti, evet, orası kesin. Ben başka şeylerin alameti olduğu kanaatindeyim. Fakat yine son bir anekdotla ve bu Adnan Oktar cemaatiyle bitireyim. Bir yandan bunların evet karizmaları falan son derece yerel, fakat öte taraftan uluslararası bağlar kurmayı hiç ihmal etmeyen gruplar bunlar. Templeton Vakfı diye bir vakıf var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bundan bir başka programda bahsettiğimi hatırlıyorum.
Evet.
Ne vakfı efendim?
Templeton.
Evet.
En büyük fon yönetici gruplarından bir tanesi. Milyarlarca dolarlık portföyleri yönetiyorlar. Bir yan kuruluşu bunların, Templeton Vakfı. Bilimsel araştırmalara fon sağlıyor. Ve kar amacı gütmeyen bir örgüt olduğu için ve o statüsünü sürdürmek zorunda olduğu için ellerindeki ana paranın faizinden kazandıkları parayı her sene işte bilimsel araştırmalar için dağıtmak zorundalar. Bu para da 100 milyon dolardan fazla bir para. Az bir para sayılmaz yani.
Evet.
Bu vakıf işte bilinç ve özgür irade üzerine bir araştırma merkezleri kurma projesi çerçevesinde bir 10-15 kişiyi işte 2-3 günlük bir çalıştaya davet etmişti. Ben de buna davet edilmiştim. Dünyanın en önde gelen bu konuda çalışan nörobilimcileri, işte bilişsel bilimcileri, felsefecileri falan vardı. Templeton Vakfı mesela hiçbir zaman böyle elini açık etmeyen bir vakıftır. Benim de doğrusu haberim yoktu başka ne tür işlere bulaşmış olduğundan. Hiçbir zaman da biz size işte 3 milyon dolar vereceğiz ama karşılığında şöyle sonuçlar bulmanızı istiyoruz falan demezler. Deseler zaten kimse yanlarına yaklaşmaz. Fakat bu konferans sırasında bu paraları dağıtmaktan sorumlu olan işte Templeton Vakfı'nın akademik müdürü, o da kozmoloji doktorası olan filan okumuş yazmış bir adamdı. Yemekte kazara yanıma düştü, işte biraz sohbet ettik filan. Aa, ben de yeni Türkiye'den geldim, bir haftadır İstanbul'daydım dedi bana. Hayrola, ne yapıyordunuz İstanbul'da filan diye sordum. İşte bir dostum beni davet etmişti. Adı Adnan Oktar, belki tanırsınız dedi adam.
Evet.
Çok karizmatik bir insandır. İşte müthiş bir zaman geçirdim. İşte beni çok iyi ağırladı falan diye. Benim doğrusu nutkum tutulmuştu. Yani bu Templeton Vakfı'nın akademik yöneticisiyle Adnan Oktar'ın arasında böyle bir ilişki olması. Bu 10 sene falan önceden bahsediyorum. Öte yandan tabii görüyoruz ki bu Adnan Oktar grubunun bastırdığı evrim karşıtı kitaplar filan aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde kökten dinci Hristiyan grupların
evangelistlerin
bu akıllı tasarım iddiasını sürekli öne sürmeye ve eğitimden ve müfredattan evrimle ilgili her şeyi çıkartmaya çalışan gruplarla işbirliği yapıyorlar. Kitaplar beraberce basılıyor filan. Dolayısıyla bunda belki şaşırılması gereken bir yan yok. Fakat hem Templeton Vakfı'ndan uzak durmak konusunda bana bir ikaz olmuştu bu, hem de bu mesela Adnan Oktar'ın uluslararası ilişkilerinin aslında ne kadar geniş olabileceğine de bir işaret olmuştu. Hatırlıyorum, 10 sene geçti halde üstünden. Şimdi programı şununla bitireyim. Bir de şu soru var. Yani Peki bu cemaatlerin müridleri işte bu tuzağa nasıl düştü ya da kendilerini nasıl kaptırdılar ya da nasıl inandılar? Bu evet bir soru. Psikoloji ve sosyolojinin ilgilendiği bence de ilginç bir soru. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. Yani mürit olmayan insanlar bu cemaatler tarafından nasıl kullanıldı? Bence bu da ilginç bir soru. İşte bu Oktar'ın eğlencelerinde boy gösteren ünlüler, siyasiler, şunlar bunlar. Bu oralarda bir çıkar ilişkisi oldu. Bu insanların belki kendi kariyerleri için bir tür yatırım yapıyor oldukları falan söylenebilir. Fakat mürit olmayan ve bu tür bir çıkardan ziyade bir dava uğruna ya da bir şekilde bir inanç ile bunların, bu grupların peşine takılmış daha okur yazar insanlar da var. Yani işte ne bileyim Taraf Gazetesi'ni bir proje olarak düşündüğü zaman Fethullah Gülen cemaati bu sayıkla herhalde Ahmet Altan'ın karşısına gitmedi. Öyle gitseler Ahmet Altan büyük ihtimalle kabul etmezdi. Ama işte bir şekilde etti ya da ve bunların aleti oldu. Zaman Gazetesi'nde yazan, değil mi, hepimizin tanıdığı son derece okumuş yazmış insanlar bazıları 15 Temmuz gecesine kadar biz fark edemedik bunların nasıl bir grup olduğunu dediler. Bu da benim aslında ilgimi çeken ve merak ettiğim konulardan bir tanesi. Çünkü evet yani Gülen ya da Oktar cemaatleri üstüne yapılmış çok fazla çalışma yok. Bir de Ahmet Çık'ın deyişiyle dokunan yanar durumu da vardı. Dolayısıyla herkes de uzak duruyordu falan. Bunu da anlıyorum. Fakat bütün buna rağmen aslında bu insanların ne olduğu, yani peşlerinden gidilmemesi gereken, uzak durulması gereken gruplar olduğu bana her zaman çok açık gözükmüştü ve okumuş yazmış herkese de bu kadar açık gözükür kanaatindeydim. Fakat bunun böyle olmadığını da görüyoruz ve nasıl olup da böyle olmadı benim zihnimdeki bu konudaki muammalardan bir tanesi.
Muamma. Evet. Peki burada bitirelim süreyi de doldurmuş olduk.
Bitirelim evet. Şunu söyleyerek bitireyim. Bu gruplar bence işte bir tür maneviyat arayışında olan yapılanmalar olarak başlamış olabilirler. Fakat kariyerlerinin ileriki aşamalarında başka bir şeye evrildiklerini, çıkar ilişkileri üzerine kurulmuş organize suç örgütleri olduklarını görmek bence önemli. Yani başarılarının ya da işte gelişmelerinin anahtarı da aslında bu konudaki asıl sorumluluk da onlara bu ortamı sağlayan siyasette. Dolayısıyla bu konuyu doğru düz anlamak istiyorsak Gülen cemaatinde, Adnan Oktar cemaatinde ya da benzer şeyleri de evet psikoloji, sosyoloji, maneviyat bunlar bence bize ilginç cevaplar sunuyorlar. Fakat asıl cevaplar en önce bakmamız gereken yer siyaset diye düşünüyorum.
Peki çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Haftaya Neuroblog ekibini ağırlayacağız. Arkasından da koku ve tat algısı serisine gireceğiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.